Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Günaydın Güven Bey, merhabalar.
Günaydın Ömer Bey.
Merhabalar, günaydın.
Günaydın Özdeş.
Nur Deriş de burada.
Günaydın Güven Bey.
Günaydın Nur Hanım, merhaba.
Merhaba.
Hoş geldin Nur.
Hoş bulduk.
Nur Deriş bizim aynı zamanda ilk dönemlerden beri programcımız ve dostumuz, destekçimiz. Onu zaten dinleyiciler biliyorlar.
Evet, hoş geldiniz. Ben kısaca programın tanıtımını yapayım isterseniz.
Lütfen.
Her sene Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelen haftada özel bir program yapmaya çalışıyoruz. Kadın erkek eşitsizliğini belki aktarmak için ben iki yöntem hep düşündüm şimdiye kadar. Başkaları da olabilir ama bizim izlediğimiz yol ya cinsiyet eşitsizliğinin aslında bilimsel bir tarafı olmayan, içi boş bir iddia olduğunu gösteren çalışmalara yoğunlaşan birkaç program yaptık. Yani kızlar şunu yapamaz ya da kadınların kafası buna ermez filan gibi bir takım iddialar var ama bunlar aslında bilimsel olarak sınanabiliyor ve yanlış oldukları her seferinde ortaya çıkıyor. Kadınlar ve erkekler arasında bilişsel olarak hiçbir fark yok. Yani erkeklerin yapabildiği de kadınların yapamayacağı hiçbir bilişsel alan yok. Bunu rahatlıkla söylemek mümkün. Bir başka yöntem ise aslında böyle şeyleri, kadınlar yapamaz denilen şeyleri yapmış olan kadınların hayatlarını gündeme getirerek onlardan örnek alınabilecek bir takım hikayeler çıkartmak. Bunun gibi birkaç program da yaptık. Bu sene Dünya Kadınlar Günü pazara denk geliyor. Önümüzdeki pazar 8 Mart. Bu 8 Mart'ın öncesine ve sonrasına denk gelen iki programda buna benzer iki özel program yapalım diye düşündük. Bugün 3 Mart'ta Sabiha Sertel üzerine konuşacağız. Pek çok yönüyle örnek alınabilecek bir kadın gazeteci. Gelecek hafta da 10 Mart'ta tarihi bir kişilikten değil, yaşamakta olan Türkiye'de başarılarıyla hepimizi gururlandıran genç kadınların hikayelerinden söz edeceğiz. Bugünkü programın konuğu Nur Deriş. Kendisi geçen sene 2019 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de yayınlanan bir kitabın derleyicisi Tina O'Brien'la birlikte. Kitabın başlığı The Struggle for Modern Turkey, Çağdaş Türkiye Mücadelesi. Alt başlığı da Justice Activism and a Revolutionary Female Journalist, Adalet, Aktivizm ve Bir Devrimci Kadın Gazeteci. Burada sözü edilen kişi Sabiha Sertel. Nur Deriş, Sabiha Sertel'in aynı zamanda ikinci dereceden yeğeni. Sabiha Sertel'in birazdan bahsedeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kolombiya Üniversitesi'nde öğrenci olduğu bir dönem var. Birkaç ay önce de Kolombiya Üniversitesi'nde kitabın tanıtımı için güzel bir resepsiyon yapıldı. Ben şimdi kısaca konuğumuzu tanıttıktan sonra sözü kendisine bırakayım. Nur Deriş, İstanbul ve Cenevre Üniversitelerinde okuduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Çeviri Bilim bölümünde yüksek lisans programında eğitmenlik yaptı. 1978'den beri konferans tercümanı olarak çalışıyor. Şunu da eklemek isterim. Geçen yıl Chicago Üniversitesi'nden Profesör Kosik Rajan ile yaptığımız bir programın metnini de İngilizceden Türkçe'ye çevirerek bize yardımcı olmuştu. Kendisine bu vesileyle bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Tia O'Brien ile yayıma hazırlamış oldukları The Struggle for Modern Turkey, yani Çağdaş Türkiye Mücadelesi başlıklı kitap, Sabiyet Ertel'in otobiyografisi olan Roman Gibi'nin İngilizce çevirisi. Bunu Açık Bilinç Twitter hesabından da duyurdum. Kitapla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak isteyenler internet üzerinden struggleformodernturkey.com adresinden kitapla ilgili daha fazla detayı görebilirler. Çok önemli bir kişilik Sabiha Sertel. Kendisini hem anmak hem de bir haklar savunucusu, yılmaz bir haklar savunucusu bir kadın olarak örnek alınacak taraflarını öne çıkartmamız çok önemli diye düşünüyorum. Bunları yapmak için şimdi sözü Nur Deriş'e bırakıyorum.
Teşekkür ederim Güven Bey. Gerçekten Sabiha Sertel çok önemli bir kişilik. 1895'te Selanik'te doğuyor ve Selanik'te nispeten dar gelirli bir aileye, 6 çocuğun en küçüğü olarak doğuyor. Fakat bu aile her şeye rağmen çocukların okumasına, hatta kızların da okumasına önem veren bir aile. Dolayısıyla Sabiha da daha küçükken okuma yazmayı öğreniyor, hatta okula gitmeden. Ve ondan sonra da ilkokula devam ediyor. Ama bu çocukluk yıllarında aynı zamanda tanık olduğu bir aile içi şiddet var. Babası maalesef içen ve parasını kumarda kaybeden, dolayısıyla aile içinde de geçimsizlik sorunlarının şiddetli olduğu ama kendisinin de özellikle annesine şiddet uyguladığı bir baba ile büyüyor. Dolayısıyla bu deneyim onu çok çeliğe su verildi diyebileceğimiz şekilde güçlendiriyor daha çok küçük yaşlarda. Ve babasının annesini boşaması ilk kadın hakları bilincinin Sabiha'da doğuşuna da sebep oluyor. Daha sonra genç kızlığında kendisi de yazı yazmaya başlıyor ve Yeni Felsefe, Genç Kalemler gibi dergilerde Sabiha Nazmi, yani babasının adıyla Sabiha Nazmi imzasıyla ilk yazılarını yayınlıyor. Tabii bunlar çok altüst oluşun dünyada geçerli olduğu yıllar. Bir yandan Rusya'daki ayaklanmalar, bir yandan istibdada karşı Osmanlı'da gelişen hareket. Sabiha da kendini bunun içinde buluyor. Çünkü abisi Celal, yani benim dedem, İttihat ve Terakki'nin o dönemde önde gelenlerinden ve çok önemli bir rol oynuyor 1908 devriminde. Sabiha bütün bunlardan tabii çok etkileniyor. Ve üniversiteye gitme yaşı geldiğinde tabii üniversiteye gitmesi mümkün değil. Çünkü kadınların üniversiteye gitmesi mümkün değil. Ne yapıyor? Kendi başına Tefeyyüz Cemiyeti, Tefeyyüz yani aydınlanma derneği diyebileceğimiz bir derneği kuruyor. Bu dernek aslında bir okuma grubu ve kadınları içeren bir grup. 1911'de kendilerine üniversite men edildiği halde kendileri harçlıklarıyla öğretmen tutup kendilerine üniversite eğitimi verdirtiyorlar. Böyle
evet,
bir dönem.
Bunlar yaparken 16 yaşında bir
evet,
kadın henüz.
16 yaşında henüz. Ve aynı yıl Osmanlı Cemiyeti'nde kadın diye bir makale yazıyor Sabiha ve bu makale o yılın en iyi makalesi ödülünü alıyor Selanik'te. Yani böyle bir çocukluk ve genç kızlıktan geliyor. Tabii bu araya Balkan Savaşı giriyor. Balkan Savaşı ile Selanik'i terk etmek zorunda kalıyorlar ama bu yazı yazdığı dergilerden birinin de yayın yönetmeni Zekeriya, daha sonra Zekeriya Sertel olacak ve eşi olacak kişi. İşte Zekeriya ile bu sefer İstanbul'da tanışıyor ve evleniyor. Birlikte büyük mecmuayı çıkarıyorlar. Savaş bu arada bitmiş, İstanbul işgal altında ve büyük mecmua ona rağmen çok iddialı bir şekilde dönemin en iyi yazarlarını bir araya getirerek çıkan bir dergi. Tabii Zekeriya yazdıkları nedeniyle tutuklanıyor. O tutuklanınca bu sefer dergiyi kim çıkaracak sorunu ortaya çıkıyor. Bunu da Halide Edip'le görüşmesi vardır Sabiha'nın. Ben çıkaracağım diyor. Sen nasıl çıkarırsın? Sen çocuksun diyor Halide Edip buna. Yavaş yavaş büyüyeceğim diyor Sabiha. Ve gerçekten de o dönemde hapishaneye girip kocasından imtiyazı alıp imtiyaz sahibi olarak mecmuanın çıkmasını devam etmesini sağlıyor Sabiha. Yani böyle evet,
bu da
yerlerden
geliyor. 20 yaşların başında
24 yaşında.
Denk geliyor, değil mi?
Evet, 24 yaşında ve 2 yaşında bir bebeği var evde baktığı ayrıca. Yani evet. Bir kadın olarak da görevleri var, anne olarak görevleri var ve aynı zamanda asla vazgeçmediği mesleki görevleri var. Bunlardan asla vazgeçmiyor. Kuvayi Milliye'ye bir şekilde katılıyor. Bir haber taşıyıcılığı gibi bir görevi var. Ama aynı yıl, zaten birkaç ay sürebiliyor bu büyük mecmua macerası ve kapatılmak zorunda kalıyor. Bu sefer Halide Edip bunların Amerika'ya gitmesini sağlıyor karı koca ve küçük kızlarıyla Sevim'le birlikte. Amerika'da tahsile gidiyorlar 1919 yılında. Gittikleri yer New York, Columbia Üniversitesi. Zekeriya gazetecilik okuyor, Sabiha sosyoloji ve sosyal, kendisinin tabiriyle sosyal iş mektebi, School of Social Work'e gidiyor ve burada Marksizmle tanışıyor. Bu çok önemli bir dönüm noktası Sabiha için. Birdenbire bir kadın hakları savunucusu olmanın ötesinde çalışan hakları savunucusu olmanın ne kadar önemli olduğunun bilincine varıyor. Ve o yıllarda aynı zamanda uygulamalı bir okulda okuduğu için sosyal işlerde Türkiye'den gelen işçilerle görüşmeler yapmak gibi bir görevi var. Ve bu görevi sayesinde esasında hem o dünyayı tanımış oluyor, oradaki yoksulluğun, aynı zamanda işçilerin çalışma koşullarının farkına varıyor. Ama bir şekilde de bunu kendine bir fırsata çevirerek Kuvayi Milliye için, o dönemin Kurtuluş Savaşı için bir yardım kampanyasına dönüştürüyor. Ve o dönemin parasıyla 100 bin dolar topluyor işçilerden. Türkiye'ye gönderilmek üzere öksüz kalan çocuklara yardım parası olarak. Böyle de bir aktivizmle beraber bir eğitim görme durumu var Sabiha'nın. Dolayısıyla 1923'te Türkiye'ye döndüklerinde Sabiha oldukça donanımlı bir kadın olarak dönüyor. Ve tabii Ankara'daki çok kısa süren bir başarısız girişimlerden sonra İstanbul'a karı koca dönüyorlar ve yeniden yayın hayatına başlıyorlar. Burada Resimli Ay dergisi çok önemli bir yer tutuyor. Resimli Ay özellikle iki dönemi bölünebilir. 1924-28 arası demokrasi mücadelesi, reformlar ve sosyal konuların işlendiği bir dönem. Ama o dönemde aynı zamanda takrir-i sükun ve istiklal mahkemeleri olduğu için de Sabiha gene kocasının tutuklanması sonucu tek başına dergiyi çıkarmak zorunda kalıyor. Yargılanıyor yazdıkları nedeniyle. Yani Sabiha birçok bakımdan ilklerin kadını. Yani ilk genç kızken yazı yazıp yayınlatan, ödül kazanan, ilk yargılanan yazdıkları nedeniyle böyle bir kadın gazetecilik hayatı gelişiyor Sabiha'nın. O dönemde ilginç olan 28'den sonra ve daha sonra yayınlayacakları Tan gazetesinden önce bir İstanbul Belediye Meclisi seçimleri oluyor. Bu seçimlerde neden belediye başkanı seçimi yok diye sorabilirsiniz. Çünkü atanıyor o dönemde belediye başkanları, bugünü hatırlatır bir şekilde. Ama meclis için seçim yapılabiliyor ve seçimde mecliste kendilerini temsil etmesi için serbest fırka Sabiha'ya o dönemde teklifte bulunuyor. Bizim adayımız ol diyorlar. Kabul etmiyor. Bağımsız aday olacağım ben diyor. Ve bağımsız aday olarak 9 maddelik bir program geliştiriyor. Tabii burada vaktimiz yok. Ama arayan kitaplarda bulabilir. Bugün bile herhangi ilerici bir belediyenin uygulaması oldukça zor bir ilerici sosyal bir program hazırlıyor Sabiha. Tabii seçimlerde seçilemiyor ama bu belge aslında Sabiha'nın Kolombiya'da da okuduğu yıllardan ne kadar büyük bir kazanımla çıktığını gösteren ve kendi koşullarına ne kadar ustalıkla bunları uygulayabildiğini gösteren çok önemli bir belgedir. Bu pek çok yerde sözü geçmediği için ben bundan özellikle söz etmek ihtiyacını duydum.
Ben de şunu ekleyeyim izninizle. Bu Kolombiya Üniversitesi'nde aldığı eğitimin büyük bir katkıda bulunduğu açık. Fakat bu eğitimi almadan önce de aslında yolunu belirlemiş bir insana benziyor Sabiha Sertel. Ve benim en etkileyici bulduğum taraflarından bir tanesi, sanki hiç aklından o dönemlerde yaşayan başka kadınların koşullarını gören bilen birisi değilmişçesine, ben kadınım dolayısıyla bunu yapamam düşüncesi sanki hiçbir zaman aklından geçmemiş bir kişi. Her şeyi tabii yapabilirim diye düşünüyor. Bunun için de 20'li yaşlarında dergi çıkartmak dahil olmak üzere pek çok zor işlerin hepsinin altına giriyor. İşte İstanbul Belediye Meclisi seçimleri de dahil olmak üzere. Nasıl oluyor da yani 1895 yılında doğmuş yüz binlerce milyonlarca kadın arasından böyle bir tane böyle birisi çıkıyor, aklına böyle ben yapamam düşüncesi hiç girmeden bu işlere altına girebilen ve bu insanlardan daha çok nasıl yetiştirebilir bir ülke, bunu da herhalde düşünmek lazım.
Evet tabii, yani burada Sabiha'nın annesini anmak lazım, Atiye Hanım'ı. Atiye Hanım da kendisi asla okuma imkanı bulmadığı halde okuyan bir kadın, o dönemin bütün şairlerini ezbere bilen bir kadın ve çocuklarını bu bilinçle yetiştiren, hepsinin mutlaka okumasını isteyen, Sabiha'nın da okuması için çok ısrarcı olan bir kadın, bir anne. Dolayısıyla zaten o annenin uğradığı mağduriyet çok etkiliyor Sabiha'yı ve o annenin güçlülüğü, yani o kocanın işe gidememesi, eve para getirememesi, bunun karşılığında annesinin çamaşır yıkayarak, ütü ütüleyerek 6 çocuğu geçindirmeye çalışması. Güçlü bir anne var Sabiha'nın hayatında. Güçlü bir kadın olmasının temeli bence zaten orada atılıyor. Ama güçlü kadın olmayı aynı zamanda sağlayan dış koşullar var. Devrimler çağında yaşıyor Sabiha. Bu da çok önemli. Bundan etkilenmemesi mümkün değil. Dolayısıyla bu ikisi bir araya geldiği zaman o zorlukların nasıl bir azim de yarattığını görebiliyoruz. Ve Sabiha, bence de çok haklısınız, hayatının hiçbir döneminde ben kadınım bunu yapamam diye bir fikir aklından geçmemiştir. Kesinlikle ben de böyle düşünüyorum ve zaten yaşadığı her şey de bunu gösteriyor. Nitekim otobiyografisinde, roman gibi de birçok insan bu nasıl otobiyografi, hiç kendinden bahsetmiyor diyorlar. Bence bundan bahsetmiyor. Çünkü kendisi zaten bir kadın olarak kendini görmediği için, daha doğrusu kadınlığını öne çıkarmayı öngörmediği için dönemini ve o dönemde neler yapıldığını anlatmayı önem veren bir yazar. Nitekim 1900...
Evet, şimdi daha zor yıllara geldik galiba. Tan Gazetesi, evet, yılları, bir 10 sene kadar süren büyük bir mücadelenin içine girmek üzere Sabiha Sertel.
Doğru, 1934-1945. Bu arada şunu da belirtmek lazım, pek çok kere Sabiha yazı yazmaktan men ediliyor. Bazı gazetelerin çıkması için Sabiha'nın yazmaması şart koşuluyor. Bütün bunları da gayet üsturuplu bir şekilde idare ederek kabul ediyor ama kabul edişini asla bir teslimiyet olarak görmüyor. Bunu çeviri yaparak, kitap yazarak, çocuk ansiklopedisi çıkararak, mutlaka kendini bir şekilde gene yayın hayatından men etmeden kendisini sürdürüyor. Bunu da bence önemli belirtmek lazım. Ama 1934 yılına gelindiğinde Tan Gazetesi gerçekten o dönemin en önemli gazetelerinden biri haline geliyor. Sabiha ve Zekeriya Sertel bunu çıkarıyorlar ama dönemin en kalburüstü aydınları, yazarları, çizerleri, sanatçıları adeta bir mıknatıs gibi bu gazeteye çekiliyorlar ve son derece kaliteli bir yayın çıkıyor ortaya. Aynı zamanda çok da ilerici ve devrimci bir yayın anlayışıyla çıkıyor. İnsanlara erişilebilir bir yayın olmayı hedefliyor. Ve o dönemde Sabiha'nın aynı zamanda siyasi yazılar yazarken bir de Cici Anne sütunu var. Cici Anne sütunu da bir tavsiyeler, öğütler sütunu, tamamen sosyal konulara, insanların ailevi konularına, çocuk meselelerine, eşleriyle olan sorunlarına değinen ve mektup yazılan, mektuplara cevap verilen bir sütun. Yani Sabiha bütün bunları da bir yandan sürdürebilen bir gazeteci kadın.
Ve bunları yaparken daha 40 yaşında bile değil.
Değil, evet. Evet. Ve ikinci çocuğu da olmuş bu arada.
Evet, çok ilginç.
Evet. Ve aileden de destek görmüyor. Bunu belirtmek lazım. Yani parantez içinde söyleyeyim. Ben Sabiha'nın varlığını, yani ailemizin çok önemli bir ferdi olduğunu, akrabamız olduğunu çok geç öğrendim. Yani yetişkin yaşımda öğrendim. Çünkü bu bizden gizlendi. Özellikle bilmememiz istendi. Bunu bir şekilde anlayışla karşılamak mümkün belki. Yani Sabiha'nın başına gelenler bu çocukların da başına gelmesin diye bizi sakınmak istediler. O anlaşılabilir bir şey. Ama aynı zamanda aile içinde de hiç konuşulmayan, konuşulduğu zaman surat asılan, dudak bükülen bir kişilik olarak hatırlıyorum ben Sabiha'yı. Dolayısıyla oradan da bir destek görmüyor. Destek gördüğü tek kişi benim dedem Celal. Her şeye rağmen onun yayın hayatını sürdürmesi için değişik aşamalarda hep katkıda bulunuyor Celal dedem. Onu da bu arada minnetle anıyorum. Tabii bu yayınlandığı yıllar içerisinde savaş ve Hitler faşizminin yükselişi yıllarına rastladığı için Sabiha aynı zamanda çok kararlı bir barış savunucusu. Ve bu barış savunuculuğunu da hiç gözünü kırpmadan Babali basınının çoğunun bir Alman taraftarlığı içinde olduğu, ırkçı Turancı görüşlerin son derece yaygın olduğu bir ortamda sürekli polemiklere girerek, sürekli bu tür ırkçı, gerici düşüncelerle savaşarak sürdürüyor ve başına tabii sürekli iş açıyor. Sürekli mahkemelere veriliyor, davalar açılıyor ve her seferinde kendisi kendisini savunuyor. En iyi avukatlar aslında onun emrinde ama hep kendisini savunuyor. Bu da çok önemli bir şey.
Evet ve hatta Tan gazetesi olaylarının ardından artık Türkiye'de yaşayamayacak bir hale gelince baskı sürgüne gitmek zorunda kalıyorlar, değil mi?
Evet, doğru. Ve sürgün yılları aslında onları 1950'den itibaren 1968'deki ölümüne kadar bir yerden bir yere taşıyor. Önce Paris'e gidiyorlar, orada kalamıyorlar. Budapeşte'ye gidiyorlar. Prag, Berlin, Leipzig, ki Leipzig bir bakıma son durak sayılabilir. Çünkü Leipzig'de bizim radyoda Nazım Hikmet'in girişimiyle çalışıyorlar. Ve o dönemde bu tabii Sabiha için çok sözü edilmeyen bir yönüdür. TKP'nin, Türkiye Komünist Partisi'nin çok önemli bir mensubu Sabiha ve dış büro denilen dışarıdaki sürgündeki TKP'lilerin de Leipzig'teki başı durumunda. Ama bir yandan da bu Sovyet ülkelerinde yaşayarak ve yaşadıklarını gördükten sonra özellikle de 1962'deki 20. kongrede Stalin'in korkunç suçları açık edildikten sonra tabii bütün bunlar komünist partiler içerisinde de büyük dalgalanmalara yol açıyor ve TKP de bundan muaf değil. Nitekim Sabiha ve kızı Yıldız, ki o da TKP üyesi, muhalif pozisyona geçiyorlar. Ve bu otokratik yöntemlere karşı çıkıyorlar. TKP içindeki bu bölünme de aslında tabii o dönemde Sovyetlere bağlı olan TKP'nin Sabiha'yı dışlaması ile sonuçlanıyor.
Ben bir de ufacık parantezde Tan olayları denen şeyde ki o korkunç faşist baskında orada olmamaları sayesinde de belki hayatta kalmış olabileceklerini de eklemek evet. lazım. Yani çok ciddi bir saldırı o yani.
Tabii tesadüf değil. Esasında son dakikada haber alıp gitmiyorlar.
Evet.
Ama çok öncesinden planlanmış ve hatta o gün orada olsalarmış sadece matbaayı yıkmakla kalmayacaklar. Sertelleri aşağıya indirip binadan sokakta üzerlerine kırmızı mürekkep şişeleri döküp Kızıllara ölüm diyerek bir linç hareketine girişecekleri evet, işte biliniyor. Yani evet. bu artık belgelenmiş durumda. dolayısıyla o gün son anda haber alıp gitmiyorlar. İyi ki gitmiyorlar. Hayatta kalabiliyorlar bu sayede. Ama tabii hayatları da tehlikede olduğu için ve başka çareleri kalmadığı için 1950'de Türkiye'den ayrılmak zorunda kalıyorlar. 62'de evet, de...
Evet. Yanı, yani bu tam gazetesi baskını da sonuçta 1968'de sürgünde ve hayal ettiği gibi bir ülke göremeden ülkesinden uzakta ölmüş olması da Sabiha Sertel'in çok üzücü şeyler. Fakat tahmin ediyorum ki hiç pişmanlık duyduğuna dair bir belirti olmasa gerektir. Herhalde ikinci defa yaşamak durumunda kalsa aynı mücadeleyi sürdürürdü gibi bir izlenim ediniyorum ben kitaptan.
Orası galiba kesin, galiba diyorum çünkü sadece kızı Yıldız'ın anlattıklarıyla ben size tanıklık edebilirim. Yıldız bunu yazdı da zaten. Ölüm döşeğinde son sözleri şu oluyor. Öleceğini anladığı zaman, çünkü uzun süre öleceğini bilmiyor, kanser olduğunu bilmiyor ama artık öleceğini anlıyor. Ve yazık oldu, daha yazacağım çok şey vardı diyor. Yani tabii bilemeyeceğiz onların ne olacağını ama bütün yaşadığı ihanetlere, saldırılara, hayal kırıklıklarına, gerçekle yüzleşmelerine rağmen bu şekilde bir azmi sürdüren bir kadın Sabiha.
Evet, son olarak da bu kimlikler meselesinden biraz bahsetsek. Üç temel kimliği var diye konuşmuştuk fakat... Bu kimliklere karşı aldığı tutumlar farklı ve tabii aslında bunların ötesinde hiçbir zaman geri adım atmayan bir kadın hak savunucusu kimliği herhalde en çatı kimlik olarak öne çıkıyor gibi gözüküyor.
Evet, yani burada biraz çelişkili gibi görünen şu, kadın hakları savunucusu olarak bence temayüz etmiyor Sabiha. Hak savunucusu olarak temayüz ediyor ve bunu bir kadın olarak yapıyor. Çünkü uğradığı saldırıların hepsinde üçlü bir neden var ve bu üçlü neden her zaman bir arada. Hem kadın, hem komünist, hem dönme. Ve bu dönmelik meselesini her zaman kendisi reddettiği ve böyle bir mirası kabullenmediği, bunu geçmişin bir yükü olarak görüp sırtından atmak istediği halde sürekli yüzüne vurulan ve alçakça bel altından saldırılarla bu yönü ortaya çıkarılarak saldırılan birisi Sabiha. Ama bunları da hiçbir zaman dert etmiyor. Yani bu üçlü kimlik, kadınlık, komünistlik ve gazetecilik aynı zamanda kadın olarak da kendisini kadın olarak düşünmediğini ortaya koyan özellikler bana kalırsa. Kadın olarak değil bir hak savunucusu olarak görüyor kendini ve o anlamda da bütün mücadelesindeki azmi o hak savunuculuğu azmiyle sürdürüyor.
Bu önemli bir ayrım ve bence benim aklıma da ister istemez daha önce de konuşmuştuk bunu Rosa Luxemburg'u getiriyor.
Tabii, tabii. Ve daha nice
evet,
kadın.
Peki bitirirken söyleyeceğiniz son bir cümle varsa Nur Hanım alalım ve programı böylece bağlayalım isterseniz.
Söyleyeceğim esasında bu. Yani kadın olduğu için ben bunu yapamam demeyi asla bence aklına getirmemiş bir kadının hayatından söz ediyoruz. Ve bu anlamda da kadın hakları savunucuları için de bence bir meşaledir.
Evet, çok haklısınız. Ben de tamamıyla katılıyorum. Bugün Sabiha Sertel'in hayatından bahsettik. Geçen sene yayınlanan The Struggle for Modern Turkey, Çağdaş Türkiye Mücadelesi isimli Kitabın editörlerinden Nur Deriş konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz Nur Hanım.
Yeniden ben teşekkür ederim.
Kadınlar Günü öncesinde.
Pazar, Dünya Kadınlar Günü evet. Şimdiden kutlu olsun diyorum.
Dünya Emekçi Kadınlar Günü.
Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Çok evet. Doğru. Çok, Nur çok teşekkür
görüşmek
ederiz.
Üzere, hoşça kalın.
Ben teşekkür ederim. Sağ
görüşmek
olun.
Üzere Güven Bey.
Görüşmek üzere.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.